Evet sevgili kardeşler, tekrar sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün gerçekten sizleri Rabbimizin yine sözü aracılığıyla teşvik etmek, içinde geçmekte olduğumuz bu sıkıntılı, sancılı süreçte sizlerin daha sağlıklı bir şekilde yola devam edebilmenize katkı sağlamaktır. Evet, İngiltere'de yakın bir zamanda yapılmış olan bir araştırmaya göre insanların yaklaşık %41'i şöyle demiş sevgili kardeşler. Eğer sonradan suçluluk duygusu içine düşmemiş, suçluluk duygusunu yaşamamış olsaydık eğer, yani hayat içerisinde birçok şeylerle karşılaşıyoruz. Karşılaştığımız o şeyler içerisinde eğer biz suçluluk duygusu yaşamamış olsaydık, gün içinde yaşanan sevincin, keyfin tadını daha çok çıkarırdık demişler. Demek ki değerli kardeşler, bu insanlar gün içerisinde yaşananlardan dolayı kendilerini suçlu hissediyorlar ve bu hissetmiş oldukları suçluluk hissi nedeniyle yaşanması gereken sevinci doya doya yaşayamıyorlar. Yani bu suçluluk duygusu ne yapıyor? Onların sevinç içerisinde yaşamalarına engel oluyor. Düşünün, halkın yaklaşık %41'i değerli kardeşler, az bir rakam değil, gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir rakam. Evet, bugün sizleri değerli kardeşler, suçluluk hissi üzerinde nasıl zafer elde edilir, üstesinden nasıl geliniri size kutsal kitap ışığında anlatmak istiyorum. Bu konuyu sözün ışığında açıklığa kavuşturmak istiyorum. Öncelikle vurgulamak isterim ki değerli kardeşler, her iki duyguyu da, yani hem suçluluk hissini hissetme ya da o hissi hissetmeme konusunda, bu iki duyguyu da gün içerisinde hemen hemen hepimiz bir şekilde yaşıyoruz. Bu kesin değerli kardeşler. Şimdi bu suçluluk hissinin bize bir getirisi var. Yani bu hem kişiyi tövbeye yöneltebiliyor, yani bir şekilde bağışlanma arayışı içerisine sokabiliyor bu suçluluk hissi. Ama aynı zamanda da bu suçluluk hissi duygusu değerli kardeşler, Rab Tanrı'yla olan ilişkimize de zarar getirebiliyor. Yani bozabiliyor. Demek ki hem bize bu duygu zarar verebiliyor ama kişiyi de ne yapıyor? Tövbe etme yönünde harekete geçirebiliyor. Şimdi konumuzun içerisine girmezden önce değerli kardeşler, başta bir ayet okumak istiyorum sizlere. Yuhanna 3. bölümden. Çok önemli gördüğüm bir ayet olmuş olduğu için. Özellikle Rabbimizin, Rab Tanrı'nın insanı suçlayarak suçluluk duygusu içerisinde onu ezmek olmadığını, tersine onu kurtarmak olduğunu öne çıkarmak amacıyla Yuhanna 3. bölümde yer alan bu ayeti okumak istedim size. Şöyle diyor Yuhanna 3 ayet 17. Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Ve şöyle devam ediyor. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Bakın bu çok önemli bir ifade. Dünya onun aracılığıyla, yani Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtulsun diye yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Hatırlayın Yuhanna 10. bölümde 10. ayette Rabbimizin kendisi de şu gerçeğin altını önemli çizdi. İnsanların yaşama hem de bol yaşama kavuşsunlar diye geldim ifadesini kullandı değerli kardeşler. Demek ki Rab insanın yok olup gitmesinden yana değil, yaşamasından yana. Evet, Rabbimiz değerli kardeşler suç yükünü üzerimize yüklemek için değil, üzerimizden alıp uzaklaştırmak ve bizi özgürlüğe kavuşturmak için gelmiştir hamdolsun. Yani öfkesini insanlar üzerine dökmeye hevesli, insafsız bir Rab değil hamdolsun. Tam tersine yüreği şefkatle dolu olandır o hamdolsun. İşte bu yüzden sevgili kardeşim onun aracılığıyla Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla tam bir özgürlüğe kavuşmak için acı çekmeye, o acımasız çarmıhta ölmeye ve günahlarımızın bedelini o kusursuz kanı aracılığıyla ödemeye razı oldu Rabbimiz. Başka bir ifadeyle bunu söylemem gerekiyorsa eğer, şöyle diyebilirim, dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye ölmesi gerekiyordu. Tersine Yüce Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için gönderebilir miydi? Tabii ki gönderebilirdi. Ama öyle yapmadı hamdolsun. Neden? Çünkü biz insanlara olan sevgisinden dolayı. Bakın değerli kardeşler, zaman zaman bu ayetin altını önemli çiziyorum. Ve severek de burada tekrarlıyorum bu ayeti. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, yani var olan bütün insanları sevdi. Sevmiş olmasından dolayı ne diyor? Biricik oğlunu, biricik parçasını bize gönderdi Tanrı. Yuhanna 3.16'da bunu diyor değil mi? Öyle ki kimse mahvolmasın ancak ebedi sonsuz hayata kavuşsun. Bakın değerli kardeşler, gerçekten de Tanrı'nın bize olan sevgisi nedeniyle Rab Tanrı dünyaya gelmesi ve o acımasız çarmıhta kendini feda etmesi gerekiyordu. Öyle ki bizler sonsuza dek yaşama imkanına kavuşabilelim. Bugün sizi bu konuya açıklık getirebilmek için, yani bu suçluluk duygusu içerisindeyken ne yapmamız konusunda sizi aydınlatmak için değerli kardeşler bugün yine bir mezmura, ama çok iyi bilinen yine 51. mezmura götürmek istiyorum değerli kardeşler. Orada işlemiş olduğu günah nedeniyle, suç nedeniyle inim inim inleyen Kral Davut'u görüyoruz. Ama sadece Burada en önemli olan nokta şu, inlemekle kalmayıp yüzünü Rab Tanrı'ya çevirerek tövbe ettiğini ve tövbe aracılığıyla yeniden ayağa kalkarak hizmetine devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Onun için size Mezmur'un sadece 17 ayetini, ilk 17 ayetini okumak istiyorum. Şöyle diyor. İlk ayet şöyle başlıyor. Ey Tanrı! Bakın, işlemiş olduğu bir günahtan dolayı Rabbin önüne yaklaşarak dua aracılığıyla şu sözleri şu sözler dilinden dökülüyor Davut'un. Ey Tanrı, lütfet bana sevgin uğruna, sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna, tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, evet, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Bu nedenle söylediklerimde haklı, yargılarında adilsin. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Bakın, o açıdan yeni geldiğinde her zaman söylüyorum değerli kardeşler. Günah işlediğim için günahlı değilim. Günahlı bir doğaya sahip olduğum için, yani mayam bozuk olduğu için günah işliyorum değerli kardeşler. Evet, şöyle devam ediyor Davut. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercan köşk otuyla diyor, arıt paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh ver et içimde. Yeni bir, kararlı bir ruh var et içimde diyor. Beni huzurundan atma. Kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana diyor sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istekli bir ruh ver, baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkarlar geri dönsün sana, kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın. Yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı. Lütfet Siyon'a iyilik yap, Yeruşalim'in surlarını onar diye devam ediyor. Pardon, 18. ayeti de okudum ama aslında 17. ayete kadar olacaktı. Evet, şimdi okuduğum ayetlere baktığımız zaman gerçekten çok dolu, içeriği zengin ayetler. Tabii ki bunu bir konuşmayla bitirebilmek mümkün olmayacak. O açıdan önümüzdeki hafta da ikinci konuşmayla konumuza devam edeceğiz. Ve ancak önümüzdeki hafta konumuzu tamamlamak, bitirmek mümkün olacak sevgili kardeşler. Evet, kral olan Davut, peygamberin içerisinde bulunmuş olduğu durumu anlayabilmek için bu mezmurun, yani 51. mezmurun ya da 51. mezmur Tanrı esiniyle kaleme alınmadan önceki durumu, yaşananları anlamak gerekiyor değerli kardeşler. Onun için size bunu açıklamak zorundayım. Şimdi kutsal kitapta 2. Samuel kitabı 12. bölümde Tanrı ne yapıyor? Oraya baktığımız zaman, okuduğumuz zaman 11. bölümde Davut'un işlemiş olduğu bir günah nedeniyle ne yapıyor? 12. bölüme geldiğimizde Tanrı Natan'ı Davut'a gönderiyor değerli kardeşler. Şimdi Davut ne yapıyor? Ya daha doğrusu Davut ne yapmıştı da Tanrı Natan peygamberi Davut'a gönderiyor. Şimdi Davut'un ordusunda Hititli Uriye adında bir asker vardı sevgili kardeşler. Ve o askerin de bir eşi vardı. Batşeva adında. Davut Batşeva ile zina ettikten sonra, günaha düştükten sonra, zina ettikten sonra, evlilik dışı ilişkiye girdikten sonra Batşeva kendisine kalsın diye Uriye'yi da ne yapıyor? Savaşın tam en hararetli olan bölgesine, tam ortasına, yani cepheye ne yapıyor? Uriye'yi gönderiyor. Komutan olan Yoab'ı görevlendirerek. Yani Yoab Davut'un komutanlarından bir tanesiydi ve Yoab'a talimat veriyor. Uriye'yi savaşın en ön saflarına göndermesi için. Bakın, hem zina hem de dolaylı da olmuş olsa kadının kocasını öldürmüş olma suçu nedeniyle Rab Tanrı harekete geçmek zorunda kalıyor sevgili kardeşler. Ve az önce ifade ettiğim gibi Natan'ı Davut'a gönderiyor. Bakın, Rab Tanrı tarafından Davut'a gönderilen Natan gerçekten de çok harika bir şey yapıyor. Bakın, yani şöyle söyleyeyim, direkt olaraktan, doğrudan sen günah işledin diyerek onu suçlamak yerine dolaylı bir şekilde bir olay anlatarak, değerli kardeşim, bir olay anlatarak o olay aracılığıyla ne yapıyor? Davut'un günahını önüne getiriyor ve onun günahıyla yüz yüze gelmesini sağlıyor Natan. 2. Samuel kitabı 12. bölümün ilk 6 ayetinde bunu görüyoruz sevgili kardeşler. Ki bu ayetler önemli olmuş olduğu için ben bunu sizlere okumak istiyorum, İyice anlaşılması açısından. Evet, 2. Samuel kitabı 12. bölümün ilk 6 ayeti şöyle diyor. Yani Davut şöyle başlıyor. Natan Davut'a şöyle bir giriş yapıyor. Rab Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona bir kentte bir zengin, öbürü yoksul iki adam vardı dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka diyor bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi diyor. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konağa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından, dikkat edin, o kadar çok koyunlar olmasına rağmen, ama bunu anlatırken aslında Davut'un yaptığı işi, işlediği günahı önüne koyuyordu. Kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Davut da bunu duyunca öfkelendi. Şöyle diyor, zengin adama çok öfkelenen Davut, Natan'a yaşayan Rabbin adıyla derim ki diyor. Bunu yapan ölümü hak etmiştir dedi. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli. Çünkü yasaya göre bir kişi birinden haksızlıkla bir şey aldıysa aldığı şeyin 4 katını geriye ödemesi gerekiyordu ki biz bunu biliyorsunuz o Zakay adında vergi memurunun yürek değişimi sonrasında ne yaptı? İnsanlardan aldığı, haksızca aldığı şeylerin 4 katını geriye vermesi gerekiyordu. Şimdi Davut, değerli kardeşler, kafasında kurmuş olduğu bu korkunç planla suçunu kamufle edebileceğini düşünüyordu. Ama bir şeyi unutmuştu. Neyi biliyor musunuz? İşlenen günahın karşılığını ödemek. Yani günah işleyen cezasını ödemesi gerekiyordu. Davut bunu farkında değildi. Ama kutsal kitapta biz bunu çok açık bir şekilde Sayılar kitabı 32. bölümde net bir şekilde görebiliyoruz. Günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz diyor. Davut günahın aldatmasıyla evet yenik düşmüştü. Ve tabii ki bu günah nedeniyle bunun bir bedeli vardı ve bu bedeli de ödeyecekti. Yani değerli kardeşler, günahın sonuçları Davut'u izleyecekti. Bunu kutsal kitapta net bir şekilde görebiliyoruz. O günahın getirmiş olduğu acı sonuçları Davut net bir şekilde tatmıştı. Örneğin zina sonucu, işlemiş olduğu bu zina sonucu doğan bebek 7 günlükken ölecekti. Çok acı bir şey. Dahası da vardı tabii ki. Davut'un Ammon adında bir oğlu daha vardı sevgili kardeşler. Ve bu Ammon adındaki kişi Yizreyelli Ahinom'dan olmaydı. Bunu 1. Samuel 25. bölüm 43. ayette görüyoruz. Bu kişi, yani Ammon, kız kardeşi, yani baba bir ama annesi ayrıydı. Kız kardeşi Tamar'la ilişki kurdu. Yani cinsel ilişkiye girdi, onu tecavüz etti değerli kardeşler. Ve bunun sonucu olarak da Davut'un başka bir kadından olan oğlu vardı, Abşalom. Değerli kardeşler, kız kardeşi Tamar'a yapılanları duyunca ne yaptı? Gitti Amon'u öldürdü değerli kardeşler. Bakın, ama bu olaylar zinciri bitti mi bitmedi. Çok daha korkunç olanı vardı değerli kardeşler. Sonrasında da Abşalom öz babası Davut'un tahtına göz dikmiş olduğu için onu öldürmeye kalkıştı. Sonucu biliyoruz. Davut'un muhafızları, askerleri ne yaptılar? Abşalom'u öldürdüler değerli kardeşler. Görebiliyorsunuz. Yani ne kadar korkunç olaylar zinciriyle karşı karşıyayız. Demek ki günah ne yapıyor? Gerçekten de insanı adım adım yıkıma götürebiliyor. Bakın elmanın içerisindeki bir kurt gibi, eğer biz günahımızı görüp açığa çıkarmazsak, için için yiyerek mahvolmamıza neden oluyor değerli kardeşler. Evet, tövbe etmiş olduğu için Natan'ın ifadesiyle Davut ölmeyecekti. Çünkü tövbe etmişti. Ama az önce de ifade ettiğim gibi günahın getirmiş olduğu sonucu da ne yapacaktı? Tatacaktı Davut. Şimdi ilk ayete baktığımızda değerli kardeşler, tövbe ve pişmanlığın öne çıktığını görüyoruz. Kral Davut günahtan sonra ne yapıyor? Rab Tanrı'ya yüzünü çeviriyor ve tövbe ediyor. Bu bence kayda değer bir nokta. Gerçekten de. Günaha düştükten sonra bizler ne yapıyoruz? Bu çok önemli. Ama o ne yapıyor? Yüzünü Rab Tanrı'ya çevirerek tövbe ediyor. Ama burada Davut'un bu tutumu dışında Natan'ın da cesaretine hayranım değerli kardeşler. Bunu da burada görmek gerekiyor. Neden? Bakın, Davut kral, koskoca bir krala anlattığı bir olay aracılığıyla diyor ki Natan, sen diyor günah işledin. Günah işleyen sensin diyerek koskoca kralı suçluyordu. Bakın, Davut bir kraldı. Ve krallar yetki sahibiydiler. Şimdi kral bu durum karşısında Davut suçlanmış olduğu için asasını Natan'a göstererek onun öldürülmesini buyurabilirdi muhafızlarına, askerlerine, ama bunu yapmadı değerli kardeşler. Çünkü açıkça ifade etmek isterim. Evet yapmadı ama aslında hiç kimse parmağıyla bir kralı gösterip de suçlayamazdı. Ama Natan bunu yaptı. Nasıl yaptı? Arkasında olan Rab Tanrı sayesinde yaptı sevgili kardeşler. Ama harika olan, Davut suçunu kabul etti. Bu çok önemli. Suçunu kabul etti. Evet, günahını gördü ve Rab Tanrı'nın önüne gelerek tövbe etti. Bakın değerli kardeşler, açıkça ifade etmek isterim ki, evet, Davut böyle bir günaha düştü. Ama kutsal kitapta da net bir şekilde okuyoruz ki Davut bu zinadan sonra Betşeba'nın kocası Uriya'yı öldürmesinin dışında aslında gerçekten de Davut yaşamı boyunca Rab Tanrı'ya sadık, ona yakın kalarak hayatını sürdüren bir kişiydi. Sadece işlemiş olduğu bu suçun dışında. Onun için kutsal kitapta bu ayeti okuma ihtiyacı duydum size. 1. Krallar 15. bölüm 5. ayette diyor ki, Rabbin gözünde doğru olanı yapan Davut, Hititli Uriya'nın dışında, yani Betşeva'nın kocası dışında yaşamı boyunca diyor. Bakın burası çok önemli. Yaşamı boyunca Rabbin buyruklarının hiçbirinden sapmamıştı. Görebiliyor musunuz? Onun için bunu söyleme ihtiyacı duydum değerli kardeşler. Evet, işlemiş olduğu günah nedeniyle Davut'un sicilinde bir kara leke oluştu. Bunu inkar etmiyoruz tabii ki ama diğer konularda Davut gerçekten de Tanrı'ya itaat ederek hayatına devam etmişti. Ve bunun karşılığı nedir diye bana sorarsanız, bunun karşılığı, açıklaması tam şudur sevgili kardeşler. Davut hiçbir şey yokmuş gibi vurdum duymaz bir tutum içinde, günah içinde yaşamaya devam etmedi. Rab Tanrı Natan aracılığıyla günahını önüne koyduğunda kabul etmesini bildi ve kırık bir yürekle tövbe etti. Ama Babil kralı hakkında okuduğumuzda Davut'un bir tek kez yapmış olduğu bu işi o her gün yapıyordu sevgili kardeşler. Günah o Babil kralının yaşamının bir parçası olmuş olduğu için. Değerli kardeşler, ama Davut'ta bunu görmüyoruz. Çünkü neden? Davut'un hayatında itaat benimsenmiş bir ilkeydi değerli kardeşler. Başka bir ifadeyle söylemem gerekirse eğer, Davut'un yaşam tarzı itaata dayalıyordu. Yani itaat onun bir yaşam tarzı idi değerli kardeşler. Demek ki itaat her bir imanının yaşamında olması gereken noktada olması gerekiyor. İtaatkar bir hayat, Rab Tanrı'ya bağlı bir hayat hepimizin yaşamında olması gerekiyor sevgili kardeşler. O nedenle Natan peygamber gelip Davut'u günahıyla yüzleştirdikten sonra Davut bin dereden su getirmiyor değerli kardeşler. Tersine tövbe ediyor. Bakın burada ben o zaman yeri gelmişken şu soruyu sorma ihtiyacı duyuyorum. Bazı olaylar, bazı durumlar karşısında Rab Tanrı ne yapıyor? Sözü aracılığıyla ve ruhu aracılığıyla bize suçlu olduğumuzu gösteriyor. Şimdi Rab bana Recep sen suçlusun dediğinde, Rab sana sözü aracılığıyla, ruhu aracılığıyla suçlu olduğunu senin önüne koyduğunda senin tutumun ne? Vurdum duymaz bir tutum sergileyerek sırtını Rab'be mi dönüyorsun? Yoksa Davut gibi evet ben günah işledim, aslında ben haksızım, aslında ben suçluyum diyerek Rab Tanrı'ya yaklaşıp evet tövbe mi ediyorsun sevgili kardeşim? Gerçekten de Davut'un günaha düştükten sonraki sergilemiş olduğu tutum hepimizde olması gerekiyor kesinlikle. Evet, Davut yeniden ayağa kalkıp hizmetine devam edebilmesi için iki önemli şeyi yaptığına tanık oluyoruz ki bu çok önemli. Hepimizin iman hayatında olması gereken şeyler. İki şey. Ne yapıyor öncelikle? Günahını görüyor ve tövbe ediyor sevgili kardeşler. Demek ki ben sağlıklı bir şekilde hizmetime devam edebilmek için, Rab ile olan ilişkime sürdürebilmem için tövbe etmem gerekiyor. İlk birinci koşul bu. Ve Davut bunu yapıyor bakın. İkinci ayetteki sözler bunu onaylıyor. Tümüyle yıka beni diyor Davut. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Ve ikincisine baktığımız zaman da arındıktan sonra Davut yenilenmek istiyor. Yeniden bina dirmek istiyor. Ayağa kalkmak istiyor. Ve yola yine devam etmek istiyor Rab Tanrı ile beraber. Onun için ne diyor 10. ayette? Temiz yürek yarat bende, yeniden kararlı ruh var et içimde. Değerli kardeşler, bakın görebiliyor musunuz? Ben Rabbin önüne gelip arıtılmam, paklanmam, aklanmam gerekiyor ki ben Rab tarafından ayağa kaldırılarak hizmetime sağlıklı bir şekilde devam edebileyim. Bu çok çok önemli değerli kardeşler. Onarım, yeniden ayağa kaldırılma neyin sonucu? Arınmış olmanın sonucunda görüyoruz değerli kardeşler. Bu da bize neyi gösteriyor? Tövbenin iman hayatında ne kadar gerekli, ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın değerli kardeşler. Davut peygamberin, Kral Davut'un arınmak istemiş olması harika. Neden? Çünkü insanın iç varlığını günah ne yapıyor? Kirletiyor. Ve bunun sonucu olarak ne oluyor? Sadece iç varlık değil, tüm bedende ne oluyor? Günahtan dolayı etkilenmiş olduğu için zarar görüyor. Bütün uzuvlar zarar görüyor değerli kardeşler. Ve Davut düştüğü günahın detayları ben burada açıklamak istemiyorum. Çok detaylara girmek istemiyorum ama bunu yüzeysel olarak söylemek istiyorum. Davut Tanrı'nın çıkış kitabı 20. bölümde vermiş olduğu 10 buyruktan ikisini ayaklar altına almıştı. Birincisi 7. buyruğu, ikincisi de 6. buyruğu. 7. buyruğu ne der? Zina etmeyeceksin der 13. ayette yanılmıyorsam. Ve 14. ayete baktığınız zaman da orada da adam öldürmeyeceksin der. Bakın Davut şahsen adam öldürmedi ama dolaylı bir şekilde adamı ön saflara göndermekle adamın ölmesini sağlamıştı. Ama dediğim gibi bunu dolaylı yoldan yapmıştı Davut. Dediğim gibi ön saflara onu göndermekle. Yani bir şekilde kasten isteyerek işlemiş olduğu bu günahlar karşısında var olan yasa değerli kardeşler, bağışlama, affetme konusunda bir şey yapabilir miydi? Hayır. Çünkü yasanın verilmesindeki neden bu değildi. Yasa, Tanrı'nın İsrail halkına vermiş olduğu bu yasa, onları korumak içindi değerli kardeşler. İşledikleri günahı ortadan kaldırmak için değil. Her zaman söylediğim gibi, yasa bizi günahın bilincine varmamızı sağlıyor. Bunu Galatyalılar mektubunda 3. bölümde harika bir şekilde görebiliyoruz. Diyor ki imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek yasa eğitmenimiz oldu diyor. Bakın ve 19. ayete bakın Galatyalılar 3.19'a bakın. Bu okuduğum 3.24'tü ve 19'a bakın. O da diyor ki suçları diyor ortaya çıkmak için. Suçları ortaya çıkmak için. Yani günahın bilincine varmaktı. Romalılar mektubuna bakıyoruz. 3. bölüm 20. ayeti. Orada da diyor ki yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Bakın günahı günah olduğunu anlayabilmemiz için yasa verilmişti. Bu günah bu günah değil. Bu günah bu günah değil. Yani bir şekilde yasa tıpkı bir ayna gibi bize günahın ne olduğunu bize açıklıyordu, gösteriyordu değerli kardeşler. Yasanın günahtan kurtarma gücü yoktu. O yüzden bakın yasa ne diyor? Leviler 20. bölüme baktığımız zaman 10. ayete diyor ki bir başka birinin karısıyla zina ederse hem kendisi hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir diyor. Bakın, yasa bunu gerektiriyordu. Böyle bir sonuç karşısında Davut ne yapabilirdi? Yapabileceği tek bir şey vardı değerli kardeşler. İşlemiş olduğu günahı Rab Tanrı'ya götürmek ve onun merhametine, onun sevgisine sığınmak olmalıydı. Ve bunu yaptı mı? Evet, yaptı. Nasıl yaptı? Bakın ilk ayette görüyoruz. Ey Tanrı diyor birinci ayette. Ey Tanrı lütfet bana sevgin uğruna sil isyanlarımı. Evet. Görebiliyor musunuz? Değerli kardeşler. Neden bunu yaptı Davut? Şunu çok iyi biliyordu. Sizler de bunu bilmeniz lazım. Rab Tanrı engin sevgisi. Rab Tanrı acıyan bir Tanrı, merhamet eden bir Tanrı. Kimsenin ölmesinden yana olmayan bir Tanrı. Bu yüzden çıkış 34'ü yani bu gerçeği, bu düşünceyi doğrulamak amacıyla 34. bölümde 6 ve 7. ayetleri okumak istiyorum. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, sadık Tanrı diyor. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını bağışlarım diyor. Davut bunu biliyor muydu? Evet, biliyordu. İşte bu yüzden harika bir şekilde değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın merhametine sığınarak günahını orada itiraf etti. Evet, ne diyor değerli kardeşler? Natan Davut'a Rab'be karşı günah şöyle söyleyeyim farklı bir şekilde. Evet, Natan durumu açıklayıp Davut önüne koyduktan sonra Davut net bir şekilde şunu gördü. Bunu net bir şekilde 2. Samuel kitabında da bunu net bir şekilde görürüz. Rab'be karşı diyor günah işledim. Bakın Rab'be karşı günah işledim. Ve bunu söyledikten sonra Natan kendisine ne diyor? Yine 2. Samuel 12. bölüm 13. ayette Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin dedi. Bakın çok önemli bir ifade. Neyin sonucu? Tövbe ederek Rab Tanrı'ya teslim olmuş olmanın sonucu olaraktan Natan peygamber de Davut'a bu güvenceyi veriyor. Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin. Ve sonucu şöyle okuyoruz bakın. 2. Samuel 12. bölüm 20. ayette sonucu okuyoruz bakın. Davut bu bağışlamayı aldıktan sonra diyor ki yerden kalktı, yıkandı, güzel kokular sürünüp giysilerini değiştirdi, Rabbin tapınağına gidip tapındı diyor. Bakın tövbe etmiş olmanın sonucu olarak ayağa kalkarak yeni bir başlangıç yaptığına tanık oluyoruz Davut'un sevgili kardeşler. Evet, Davut hem Uriya'ya karşı çünkü onu öldürtmüştü hem de Batşeva'ya karşı ki onunla da zina etmişti. Onlara karşı günah işlemişti. Bu doğru. Ama hani dedim ya çıkış 20. bölümde yer alan iki buyruğu ayaklar altına almıştı. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin buyruklarını bu iki buyruğu ayaklar altına almış olduğu için Rab Tanrı'ya karşı da suç işlemiş oluyordu Davut. Onun için hem bu az önce okuduğum ayet 2. Samuel kitabında 12. bölümde okuduğum ayette olduğu gibi Rab'be karşı günah işlediğim ifadesini kullanıyor. Bakın mezmurda da aynı ifadeyi kullanıyor kardeşler. Diyor ki mezmurun 4. ayetine bakın. Orada diyor ki sana karşı yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde diyor kötü olanı yaptım. Evet, eğer değerli kardeşler, bizler bunu yaptığımızda, ya Rab ben günah işledim deyip, günahımızı açıkça Rab'in önüne getirdiğimizde, tövbe ettiğimizde, değerli kardeşler, Rab de ne yapacak, bizi bağışlayacak? Aynı Davut gibi, yeniden bina ederek, ayağa kalkmamızı sağlayarak, yola sağlıklı bir şekilde devam etmemizi sağlayacaktır. Bu da bizi işte ikinci noktamıza götürüyor. Yeniden bina edilmek, değerli kardeşler. Evet, Davut ne yapıyor? Yeniden bina edilmek istiyor. Yeniden ayağa kalkmak istiyor. Ve şöyle diyor 10 ve 12. ayetlerde. Temiz bir yürek yarat. yeniden kararlı bir ruh var et diyor içimde. Bana destek ol, istekli bir ruh ver. Evet, 10 ve 12. ayetler. Çünkü günah nedeniyle ne demiştik? Tüm bedeni Davut'un etkilenmişti. Bakın, tüm beden diyorum, bunu aslında ayetler ışığında, mezmurda yer alan ayetler ışığında bunu görebiliyoruz. Gözün, aklın, kulağın, elin, dudakların ve kemiklerin etkilenmiş olduğunu görebiliyoruz. Örneğin bakın, 3. ayete bakalım. 3. ayet ne diyor? Günahlarım sürekli karşında diyor. Yani düşünün, günahlar sürekli Davut'un önündeydi. Yani sürekli bu gözleriyle bu günahını görüyordu sevgili kardeşler. Onun için gözü doğal olaraktan etkilenmişti Davut'un. 6. ayete baktığımız zaman diyor ki, bilgelik öğret bana. Yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğret. Yani bilgelik öğret. Aklın da, öğrenme akılla gerçekleşiyor. Demek ki aklın da etkilenmiş olduğunu görebiliyoruz değerli kardeşler. 8. ayete baktığımız zaman kulak ve kemiklerin de etkilendiğini görebiliyoruz. 8. ayette diyor ki, neşe, sevinç sesini duyur bana. Demek ki bana o sevinç sesini duyur dediğine göre Davut, demek ki Rab Tanrı'nın sesini duyamaz duruma geldi günahtan dolayı. Sevgili kardeşler, ben onu anlıyorum burada. Ve diyor ki, bayram etsin ezdiğin kemikler. Kemikler de ezilmişti değerli kardeşler. Bakın, bunu anlamak için hatırlayın 32. mezmurda 3. ayette harika bir şekilde bu gerçek vurgulanıyor kemik konusunda. Kemiklerim eridi diyor gün boyu inlemekten. Bakın, günahın getirdiği sonuç bu. Ama inlemek yeterli değil. Rabbin önüne gelip tövbe etmek gerekiyor. Kurtulmanın tek koşulu bu değerli kardeşler. 10. ayete baktığımız zaman ruhun da etkilendiğini, yüreğin de etkilendiğini görüyoruz. Diyor ki, temiz bir yürek yarat. Kararlı bir ruh var et. Var et içimde. Ve 14 ve 15. ayetlere baktığımızda da dudakların etkilendiğini görebiliyoruz. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ya Rab, aç dudaklarımı. Bakın, neden bunu tek tek vurgulama ihtiyacı duydum? Duydum çünkü değerli kardeşler, günah tüm bedenimizi, sadece iç varlığımızı değil, tüm bedenimizi ne yapıyor? Etkisi altına alabiliyor. Sadece bedenlerimiz değil, günah aynı zamanda da insan karakterini de değiştirebiliyor. Tıpkı Adem ve Hava'da olduğu gibi, hatırlayın, Rab Tanrı Hava'yı yaratıp Adem'e getirdiğinde Adem canımdan bir parça anlamına gelen bir ifade kullanmıştı. Yaratılış 2. bölüm 23. ayette dedi ki, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir. Ama günah sonrası ne oldu dedim ya, günah insanın karakterini de değiştiriyor. Bakın, değiştiğine tanık oluyoruz. Aynı Adem, bakın ne diyor, Hava'ya nesne gibi davranıyor ve diyor ki, yanıma koyduğum bu kadın var ya, 3. bölümün 12. ayetinde, Yaratılış kitabı 3. bölüm 12. ayetinde. Yanıma koyduğum bu kadın var ya, işte o kadın, o yanıma koyduğum kadın ağacın meyvesini bana verdi, yedim. Bakın değerli kardeşler, hem eşini suçluyor hem de günahın gölgesi bile olmayan Rab Tanrı'yı da suçlamış oluyor. Yani diyorduk ya, sen o kadını yanıma koymasaydın ben günaha düşmezdim. Değerli kardeşler, işte Adem günahı nedeniyle karakteri de değişmişti. İşte günahın getirmiş olduğu sonuç bu. Bu yüzden günah basit sonuçlar getirmiyor. Ama iyilik çok basittir değerli kardeşler. Ben onu açıklamak için bir şey getirdim aslında. Bakın şimdi değerli kardeşler. Şöyle düşünelim. Elimde bir tane değnek var. Tamam mı? Yani yamuk bir değnek. Arkamda saklı tutuyorum. Ve diyorum ki, bu değnek nasıl bir değnek? Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Kafanıza canlandırmaya çalışıyorsunuz bu yamuk değneği. Ve Diyorsunuz ki ya tamam yamuk da neresi yamuk? Değneğin neresi yamuk? Ortası mı yamuk? Başı mı yamuk? Yoksa arkası mı yamuk? Ama hangi şekilde yamuk? Yay gibi mi yamuk? Yılan gibi mi yamuk? Anlatabiliyor muyum? Yani bu tür açıklamalar yapmak mümkün. Ama ben dediğim zaman arkamdaki sakladığım şey değnek değil, cetveldir. Şimdi cetvel dediğim zaman ne oluyor? Cetvel değil mi? Okullarda bunu kullanırdık. Bu 20 santimlik bir, pardon 30 santimlik bir cetvel. Şimdi buradan bak düz, arkadan bak düz, önden bak, alttan bak, yandan bak düz değil mi? Nereden bakarsanız bakın cetvel düzdür. İşte aynı biçimde sevgili kardeşler. Günah çok karmaşık. Yamuk değnek gibi. Ama iyilik çok basittir. Davut hem içsel hem de bedensel anlamda bozulduğunu biliyordu. Ve bu nedenle değerli kardeşler sadece temizlenmek değil, bina edilerek yeniden ayağa kalkmak da istiyordu hizmetine, görevine devam edebilmesi için. Çünkü kraldı. O yüzden 12. ayette bakın ne diyor. Geri ver bana kurtuluş sevincimi diyor. Ve arkasından da temiz bir yürek yarat diyor 10. ayette. Demek ki sorun ne meselesi? Yürek meselesi sevgili kardeşler. Yürek yenilenmedikçe, değişmedikçe gerçek sevincin olması mümkün değil sevgili kardeşim. Çünkü günah ne elden ne koldan ne de bacaktan geliyor. Nereden geliyor? Yürekten geliyor sevgili kardeşim. Ama bütün uzuvları da etkilemiş olsa günah, o uzuvlardan birini yok etmek bizim günah işlememize bir engel değil değerli kardeşler. Yürek değişmesi gerekiyor kesinlikle. Hatırlarsanız burada belki yıllar önce bu örneği verdim. Yaşanmış bir örnek 15. yüzyılda İngiltere'de yasaların, şeriatın hüküm olduğu dönemde, egemen olduğu dönemde bir yan kesiciyi yakalıyorlar sağ eliyle para çekerken. Ve adamın sağ elini kesiyorlar yasa gereği. Ve sonrasında aradan birkaç yıl geçiyor, adamı tekrar yakalıyorlar sol eliyle para çekerken ve adamın sol elini de kesiyorlar yasa gereği. Ve adamın iki kolu da kesilmiş durumda, iki eli de kesilmiş durumda. Dolayısıyla bir yan kesiciden kurtulduk diyorlar. Ama aradan yanılmıyorsam okuduğum kadarıyla 10 ya da 11 yıl geçiyor. Değerli kardeşler 11 yılın sonunda adamı yine yakalıyorlar dişleriyle para çekerken. Bakın Türkçemizde çok güzel bir ifade var. Can çıkar, huy çıkmaz. İşte bu nedenle özellikle söyledim. Bu bir yürek meselesi değerli kardeşler. Onun için yüreğimizin değişmesi gerekiyor. O açıdan kutsal kitap bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Ağız diyor yürekten taşanı söyler. Matta 12, 34. ayet. Görebiliyor musunuz? Suçlu olan ağız mı değil? Yürektir. Yani yürekte olan ağızdan dökülüyor. Ve bunu harika biçimde Markos 7. bölümde de okuyabiliyoruz. İnsanı dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletmez diyor. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. 7. bölüm 15 ve 16. ayetler. Demek ki içinden yani yürekten çıkan. Ve Matta 15. bölümde Rabbimizin kendisi de şöyle özetliyor 18. ayette. 15. bölüm Matta 15-18. Ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur diyor. Ve şöyle devam ediyor çünkü diyerek kötü düşünceler. Bakın sayıyor cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira. Siz ilave edebilirsiniz. Her şey, bütün kötülükler yürekten kaynaklandığını söylüyor 19. ayet. Demek ki Rab Tanrımız iç mimar olduğu için yürekle ilgileniyor ve o yüreğin değişmesini istiyor. İman da biliyorsunuz kafayla olmuyor. yürekle oluyor. Kafadaki bilgi yüreğe inmedikçe ve yüreğe inip yeniden doğuşun gerçekleşmedikçe kurtuluşun kesinlikle mümkün değil sevgili kardeşim. Evet, son olaraktan şu düşünceyle birazcık at gibi koştum ama saati da takip ediyordum. Şöyle aslında tamamlamak istiyorum. Sen de sevgili kardeşim, yüreğinin değişmesini, değişerek yepyeni bir yaşamın, yani sonsuz yaşamın sahibi olmak istemez misin? Sormak istediğim soru bu. Ama belki bu soru karşısında sen imanlı kardeşim, ben zaten imanlıyım diyor olabilirsin. Ama sana da şunu söylemek istiyorum. Rab Tanrı seni de Davut gibi yenilemek, yenileyerek, yeniden bina ederek seni ayağa kaldırmak, içinde bulunduğun durumdan ve etkin bir şekilde hizmetine devam etmeni istiyor. Sen istemez misin yeniden ayağa kalkıp hizmet etmek, değerli kardeşim? Tabii ki bununla bir koşulu var. Davut gibi yüzünü Rab'be çevireceksin ve tövbe edeceksin. Sen bunu yaptığında sevgili kardeşim, Rab Tanrı da ne yapacaktır? Kendi üzerine düşeni yaparak seni ayağa kaldıracaktır. Başka bir ifadeyle, sen üzerine düşeni yaptığında, bakın her zaman söylediğim gibi, o da kendi üzerine düşeni yapacaktır. Seni ayağa kaldırır.